Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programının yine çok kıymetli bir konuğu var. Sevgili Mehmet Edip Soyyanmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Mehmet Bey ile ben yıllar öncesinde üniversiteye geldiğim zaman tanışmıştım. Sonrasında kitaplarını da incelediğim rahmetli babası İsmail Hakkı Soyyanmaz ile ilgili çok uzun sohbetler etmiştik. Onun kitaplarını incelemiştik. Bugün hem Soyyanmaz ailesini hem de İsmail Hakkı Soyyanmaz'ı bizlere bırakmış olduğu eserleri, eski Edirne'yi konuşacağız. İlk olarak Mehmet abiden kendisini tanıtmasını rica edeyim ve programımıza başlayalım.
Ben Mehmet Edip Soyyanmaz, 1957 Edirne doğumluyum. İlkokulu 4. sınıfa kadar Şarköy'de, 4 ve 5. sınıfları Edirne Kurtuluş İlkokulu, Edirne Atatürk Ortaokulu, 4 yıllık Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Kahramanmaraş'a tayinim çıktı, gitmedim. Daha sonra bir dönem eğitim enstitüsüne gittim 3 ay kadar, 1976 yılında. 1977'de Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi açıldı. Mimarlık Akademisi'ni iyi dereceyle bitirdim. Daha sonra askere gittim. Müteahhit firmada ve üniversitede çalıştım. Daha sonra da emekli oldum. Ailemizin Edirne'ye gelişi 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl başları olarak tarihlendirebileceğim bir tarihte. Büyük dedem Anadolu'da askerken, yerini bilemiyoruz, Türkmen aşiret reisinin kızını kaçırıyor. At sırtında Anadolu'dan Edirne'ye geçiyorlar. Kızın başındaki altınlarla, çok kıymetli olan, eskiden evlerde su bulunmadığından, kıyıkta Atlar Çeşmesi'nin karşısında bir yer evi alıyorlar, bahçeli. Orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Yıllar sonra kızlarının hasretine dayanamayan aile büyükleri izlerini buluyorlar. Fakat çoluk çocukları oldukları için dokunmuyorlar, zarar vermiyorlar. Hasretine dayanamayan ailenin üyelerinden bazıları Edirne'ye geliyorlar. Bu gelen ailelerden onların çocukları olarak da eski belediye başkanı Dilaver Bey dünyaya geliyor. Daha sonra dedeme dayı diye hitap ediyor. Yani bir akrabalığımız var Dilaver Bey'le. Kale içini yaktıran, belediyeyi kendi parasıyla yaptıran Dilaver Bey.
Tabii Edirne'de birçok işgal gördüğü için, birçok savaş gördüğü için sizin bahsetmiş olduğunuz tarihlere kökü uzanan aile sayısı belki de bir elin beş parmağını geçmez. 1912-1922 arasında bile sadece Bulgar işgaliyle birlikte burada 4 kez hakim güç değişiyor. Sadece o süreçte bile ciddi bir göç dalgası var. Uzun yıllara dayanan bir aile geçmişi var Edirne ile ilgili.
Evet. Gelen ailenin erkekleri hepsi marangoz, sandıkçı marangoz. O zamanlar çeyiz sandığı yapmak çok revanşta. Bugün Erdoğan'ın parkı olarak bilinen parkın arka cephesinde askeriye çıkan o çıkmaz sokak gibi düşünebileceğimiz camiye karşı, üç herifeliğe. Orada baştan ikinci dükkan dedelerimin, orada çeyiz sandığı yapıyorlar. Bütün sülale hepsi marangoz. Zaten Soyyanmaz soyadı da Soyyanmaz, hepsi aynı meslekten anlamında. Ben yetişmedim ama en son dedem Sandıkçı Mehmet milli mücadelede Bulgaristan'da Fuat Balkan müfrezesinde görev yapıp Çalapedi'de Yunan 3. tümeninin alayına yapları baskında bir gözünü kaybediyor. Yaklaşık arkadaşlarından 20 tane kadar şehit veriyorlar. Dedemin komutanı Abdurrazak Bey de Yunan subaylarının koğuşuna giriyor. Etrafı sarılınca mecbur kalıyor. Üzerindeki patlayıcıyı açıyor, patlatıyor. Pek çok Yunan subayı ölüyor. Kendisinin parçası dahi bulunamıyor, şehit oluyor. İstiklal madalyası sahibidir dedem aynı zamanda. Babam gezici köy kursu öğretmeniydi. Eskiden halk eğitime bağlı kurslar vardı. Halıcılık, arıcılık, demircilik, marangozluk, biçki dikiş. Halen biçki dikiş devam ediyor mu bilmiyorum ama böyle kurslar vardı. Babam da rahmetli kurs öğretmeniydi.
İsmail Hakkı Soyyanmaz, Edirne halk kültürü çalışmaları bağlamında benim için altın değerinde diyebileceğim çok kıymetli eserler vermiş. Ve kendisini Rumeli Serhat Türküleri Antolojisine Giriş ismiyle yayınlanmış olan kitabında şu şekilde tanıtmış. Ben bunu dinleyicilerimize bir okumak isterim. Diyor ki 1927 yılında Edirne'de doğdum. Babam savaş mağlulu Sandıkçı Mehmet. Annem milli mücadele yıllarında Batı Trakya'da kurulan Bektaşlar Karargahı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sandığındaki al atlas gelinliğinden sancak yapıp armağan eden ve yine kraliyet arma yorganları diken Atatürk'e diktiği Atatürk Arması ismini verdiği yorganlar ile Atatürk'ün bahşişine nail olmuş yorgancı Havva Hanım'dır.
Doğru.
Tahsilimi Edirne'de yaptım. 1948 yılında yatılı olarak okuduğum Edirne Erkek Sanat Enstitüsü'nün Ağaç İşleri bölümünden mezun olunca öğretmenlik stajımı Ankara'da yaptım. Aynı yıl Tekirdağ Erkek Sanat Enstitüsü'ne askerlik görevimi yapınca Çorum Erkek Sanat Enstitüsü'ne ve 1953 yılında da Edirne Erkek Sanat Enstitüsü'ne tayin oldum. Gezici Köy kursu marangoz öğretmenliğinde bulundum. 1961 yılında maaşlı, dövizli olarak staj yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca Almanya'ya gönderildim. Dönüşüm sonrası sürekli Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nde marangoz kurs öğretmeni olarak görev yapıp 1977 yılında emekli oldum. Öğrencilik yıllarında okul dışı günlerim sürekli olarak babamın işlettiği Edirne Ebniye İnşaat Cemiyeti lokalinde doğum tarihleri 1850-1900 yılları olan savaş gazisi Musiki Şinas Üstadların arasında geçti. Marif Bahçesi gazinosunda her hafta değişerek icraat yapan İstanbul sazendeleri, Mızıkayı Humayun kalıntıları, Edirne Mevlevi Hanesi Neyzen Başısı grubu ve Edirne'de tüm bağlama çalanlar sürekli olarak günlerini lokalimizde geçirirlerdi. Lokalde 5-6 bağlama, darbuka, fıske dairesi, zilli maşa gibi halk çalgıları arasında Neyzen Hüsamettin Bey'in birkaç boyun eği, Rauf Yekta Bey'in kemanı duvarda asılı durur. Günün değişik zamanlarında müzikli fasıllar geçilir. Ben bunların arasında büyüdüm. 5 yaşında bağlama çalmayı öğrenmeye başladım. Çaldığım sazlarımın hemen hepsini kendim yaptım. Rumeli Serhat Türküleri Antolojisi'ne giriş kitabımın dışında basılmış 198 büyük sayfalık Tulumbacılar ve Edirne Tulumbacıları kitabım ile basıma hazır Destanı Edirne, Destan Tarzı Edirne Halk Tarihi kitabım ise uzun yıllar uğraşlarım ile tamamen vezin ve kafiyeli destan tarzında 1194 büyük sayfa olarak basıma hazırdır demiş İsmail Hakkı Soyyanmaz. Ancak o kitap sonrasında sizin büyük emeklerinizle basıldı zaten. Peki babanız gördü mü Destanı Edirne kitabının basıldığını?
Taslağını gördü, üstteki kapağını gördü. Rahatsızdı kendisi, kanser hastasıydı.
Hangi yılda vefat etmişti?
23 Nisan 2004 saat 11:25.
Saatine kadar biliyorsunuz. 2002'de biraz önce okuduğum özgeçmişi yazmış. Evet. Daha sonra da Destanı Edirne olan kitabı siz bastırdınız.
Evet.
Bunun dışında da Edirne'nin fetih bayramlarının Çingene Kakao Şenliklerine dönüşümü diye bir kitabı var.
Kitap var, evet.
Tulumbacılar ve Edirne Tulumbacıları diye bir kitap var.
4 kitap.
Rumeli Serhat Türküleri Antolojisi'ne giriş ve Destanı Edirne, Destan Tarzı Edirne Halk Tarihi isimli kitaplar var. Bu kitaplarla ilgili sizinle yıllar önce konuşmuştuk. Sizin bu konudaki emekleriniz de takdire şayan. Bunlardan bir bahsederseniz mutlu oluruz.
Sülalemizin bir özelliği de bütün sülale 16. yüzyıldan bugüne kadar gelen sülale hep tek çocuk, erkek çocuk. Benim de başka kardeşim yok. Baba dedim, bu kitapları hazırladın, yaptın, ettin. Bir isim kalsın hiç olmasa. Kitapların basılması için valiliğe verdim. Efendim genel kurmaya gönderdim. Biz bilimsel eserlere öncelik veriyoruz diye yazı geldi kibarca. Basmayacağız, evet, anlamında. Edirne'nin fetih günleri bayramlarının Çingene Kakao Şenliklerine dönüşümü. O günlerde Mayıs ayı geliyordu. Mehmet Ağırgan'ı rahmetle anmak isterim. Çünkü paylaşmayı seven bir kişiydi kendisi. Babama dedim bir yazı yaz. Ya dedi, ben yazdım. Gazetede dedim çıksın hiç olmasa. Fetih günleri bayramlarının Çingene Kakao Şenliklerine dönüşümüyle alakalı bir yazı yaz. Yazılması var dedi. Mehmet abiye gittim. Eksik olmasın, verdi o yazıyı bana. Rahmetli birkaç saplantı yaptı o yazıya. Bu küçük kitap böyle oluştu. Bastırdık. Parasını da karşıladık. Daha sonraki diğer kitaplar biraz tabii büyüktü. Bunların basılması için Valilik, Edirne Kültür Derneği, Yapı Kredi Yayınları, Genelkurmay ATES'e hatırladığım kadarıyla. Oralara müracaat ettim ama ucunu tutan olmadı. Kibarca cevaplar geldi. Kakao kitabından sonra Tulumbacı kitabı. Ha dedik, onu da bastıralım. İsim kalsın, nam kalsın. Baba dedim, ya tamam, para kalacağına nam kalsın şeklinde. O da tamam dedi. Rahatsızdı kendisi zaten yatakta, başını sallayarak. İkinci kitabı da bastık, Tulumbacılar kitabını. Üçüncü kitabı Rumeli Serhat Türküleri, sağa sola araştırdık. O da olmadı. Dedi baba, bunu da basalım. Tamam, onu da basalım. Daha sonra Destan Tarzı Edirne Halk Tarihi kitabı. Çünkü savaş gazilerinin arasında, Edirnelilerin arasında kalmış babam. Dedim onu da basalım. 3 kilo 200 gram ağırlığında bu büyük olan kitap. 500 kitap basmakla 1000 kitap basmak çok fiyat farkı şey yapmıyorlar. Dolayısıyla 1000 tane olsun dedik, fazla olsun. 3 ton 200 kilo geliyor sadece destan olan. Az önce okuduğunuz gibi savaş gazilerinin arasında yetişiyor kahvede babam. Burada Namık Kemal'in zindan arkadaşı Tabanlı Mehmet Ali tanıdığında, babamın onu tanıdığında 95'li yaşlarda. Yılını çok hatırlayamayacağım ama herhalde bir 15 yıl kadar zindanda beraber kalmışlar Namık Kemal'le. Tarihte yanılabilirim. Bunların arasında yetişiyor. Hatta anlattığım olaylar hepsi kitaplarda mevcut, araştırılması lazım.
Evet, biz de aracılık ediyoruz ki ilgisini çekenler bu kitaplara ulaşabilir. Basılmış olması çok büyük bir kıymet. O konuda emeklerinize evet. Sağlık diyelim.
Sağ olun, eksik olmayın. Çok yaşlı kendisi. Sarayın müzisyeni. Onun gibi pek çok da arkadaşları var. Edirne'ye gelip Edirne Belediye Bandosu'nu kuran kişiler var aralarında. Yazılarda var bunların hepsi. Tabanalı Mehmet Ali kış geldiği zaman barınacak yeri yok, kimsesi yok. Bir tane bir küçük Arnavut çakısı, ucu kırık. Çakıyla beraber adliyeye gidiyor. Hanginize diyor taktırayım çakıyı diyor. Yani tehdit ediyor bir anlamda. Genç savcı falan olursa öbürleri yanındaki kişiler hemen olaya biliyorlar onu zaten. Her sene aynı numarayı yaptığını. Hıdırılacak kadar cezalık hangisine iliştireyim? Ya da kibarca evet. Bir küfürümsü laflar söylüyor. Hıdırılacak kadar ceza veriyorlar adama. Cezaevine gittiği zaman zaten gelmeden haberi gidiyor. Postakisi yere seriliyor, hazırlanıyor. Sıcak bir köşe düzenleniyor falan. Orada sazıyla beraber Hıdırılacak kadar misafir oluyor cezaevinde.
Kışı öyle geçiriyor.
Öyle geçiriyor.
Bu Destanı evet. Edirne kitabı gerçekten ilginç. Büyük bir emek var. 1194 evet. Sayfa. Ona da sevgili babanız Destanı Edirne ismini verdiğim halk bilim ağırlıklı Edirne tarihiyle ilgili kitabımı düz nesir yazılardaki uzun cümlelerden kaçıp okuyanı yormadan zevk ile okunması için destan tarzında sunmayı uygun gördüm. Günümüze kadar yazılmış olan tarihsel kitaplarda kral, hükümdar, padişah, vezir, paşa ve liderler ön plana alınmıştır. Birkaç tarih yazarımız dışında her yazar halk ile ilgili bölümleri göz ardı etmiş olması büyük bir eksikliktir. Aralarında büyüdüğüm 10-15 yıl sürekli her gün sohbetlerini dediğim doğum tarihlerini, 1850 ve 1900 yılları arasında olan savaş gazileri ve yaşlı ninelerin anılarını kaleme aldım. Tarihsel yazılı belgeler onların anıları ile yine halk arasında yetişmiş halk şairlerinde destanlarını katarak destan tarzında yazdığım eserimi zenginleştirdim. Bana ait olan destanlarımın diğerleri ile karışmaması için de Dan hecesini ortak kafiye olarak kullandım. Gelecekte halk tarihi yazacak olanlara küçük bir katkım olmuşsa kendimi mutlu sayarım. Saygılarımla emekli öğretmen İsmail Hakkı Soyyanmaz. Bu kitabın evet. Ön sözü de bu. Ne demiş? Gelecekte halk tarihi yazacak olanlara yani. Bu konulara ilgi duyan bizleri ve daha sonrasında gelecek olanları kastetmiş. İyi ki yapmış. Nur içinde yatsın diyelim babanız. Gerçekten o kadar kıymetli ki. Ve evet. Bahsettiğiniz gibi kendine has bir şekilde yazmış bunu. Farklı bölümler var bu kitabın içerisinde.
Edirne'nin fethinden günümüze.
Evet. 1363 Sırp Sındığı Savaşı ile başlıyor. Diyor ki 5 Mayıs 1361 yılı henüz daha Edirne feth olalı. 2 yıl geçmiş idi dolu dolu kuşatıldı Haçlılar tarafından. Sırp, Bulgar, Macar, Eflak ve Bosnalı hepsi silahlı, atlı ve yayalı. Çoğu şövalye, çelik urbalı, teşvik görmüşler Pala Urbanus'tan. Bakın dediğiniz gibi o Dan'la bitirmiş ve evet. Tüm kitap 1194 sayfa. Gerçekten ilgi duyanların Edirne tarihini yüzyıllardır Edirne'de yaşayan bir aile ferdi olan İsmail Hakkı Soyyanmaz'ın yazısından okumasını tavsiye ederim. Ve demiş ki kolay okunsun diye destan tarzı yazmıyor. Ben çok ilgimi çekmişti. Yıllar önce dediğim gibi okumuştum.
Evet.
Ve özellikle Rumeli Serhat Türküleri Antolojisi'ne giriş başlıklı olan kitap da ki bilgiler de gerçekten çok ilgi çekici. O dönemde buralarda yaşamış olan birisinin kaleminden yazılmış. Bugün baktığınız zaman çok protest denebilecek yaklaşımda yazılar var. Ne gibi? Edirne'den yapılan türkü derlemelerindeki bazı hatalar gibi, oyunlarımızla ilgili yapılmış evet. olduğunu düşündüğü hatalar gibi. Bunlar sonuçta bir kaynak olarak burada ve bu konuda daha geniş kapsamlı araştırma yapacak olan kişilere evet. bir ipucu vermesi açısından ben her zaman şunu söylerim. Yanlış da olsa üretip bırakmak gerekiyor ki daha sonraki nesiller doğrusunu yapsın. Birileri desin ki ya Evrim Kaşıkçı bunu düzgün yapamamış, yanlış yapmış desin ve doğrusunu yapsın. Bunun için bile üretmek önemli. Ben o yüzden nefes almaya devam ettiğim sürece üretmeye devam etmenin her insanın dünyaya geliş amacı olduğunu düşünüyorum. Babanızın da bu noktadaki emeklerine sağlık. Sandıkçı Mehmet dedenizden bahsedelim. Edirne'nin o işgalleri sürecinde Saraçlar Caddesi ile ilgili bir evet. şeyler anlatmıştınız siz bana. Onu bir daha dinlemek isterim.
Edirne 4 büyük işgal görüyor. Bugün gerçek Edirneli'yi İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir'de bulmak mümkün. 4 büyük işgalde Edirne'yi terk ediyor, gidiyorlar. Geriye dönen olmuştur mutlaka ama dönemeyen çok daha fazladır diye düşünüyorum. Dedemin ifadesi Saraçlar Caddesi'ndeki dükkanlara, kale içindeki evlere tebeşirle adımı yazsaydım ya da kiremit parçasıyla adımı yazsaydım benim olurdu diyor. Ben bunu aile içinden defalarca büyüklerimden hep dinledim. Bugün tabii buna inanmak mümkün değil. Hadi git oradan derler adama. Yine rahmetli anayım Hüsamettin Peker, Peker Mobilya. Kendileri yeni imaretlidir. Koyunları var, mandıracılık yapıyorlar. Bunlar süt sağıyor. Yahudinin mandırasına sütleri eşekle götürüyor, çok affedersiniz. Benim eşek Saraçlar Caddesi'nden giderken otlaya otlaya gidiyordu diyordu Hüsamettin Peker. Sonradan mobilyacı dükkanı açtı. Devlet suçlarına emeklidir kendisi. Onu da rahmetli anmak isterim. Yani böyle bir Edirne geçmişte. Tabii bunun sebepleri var. Sınır şehri, bir de Edirne askerden arındırılmış bölge statüsünde. Dedemin açtığı kahveye pek çok savaş gazisi arkadaşları geliyor. Bu arada Kazım Dirik de geliyor. Aşağı yukarı hemen hemen her gün desem, bana anlatılan, babamın anlattığı, sık sık Kazım Dirik de geliyor. Kazım Dirik bugünkü anlamda bir halk önderi, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı. Tavsiyede bulunuyor, arıcılık yapın, halıcılık yapın, işte şu işlere girişin, bu işlere girişin. Ya beyim, yapacağız da kime yapacağız? Bir tarafta Yunan, bir tarafta Bulgar de burnumuzun dibinde. Edirne yıllardır sahipsiz şehir. Lafı çok kullanılır Edirne için. Daha sonra Edirne'ye şey geliyor, rahmetli Fevzi Çakmak. Bir toplantı yapılıyor bir akşam. Kitaplarda var bunlar ayrıntısı. Bu toplantıda serzenişte bulunuyorlar Edirne'nin sahipsizliği konusunda, askerin bulunmaması konusunda. Bu toplantıdan bir yıl sonra da Fevzi Çakmak verdiği sözü yerine getiriyor ve Edirne'ye Türk askeri giriyor. Cumhuriyet kurulmuş bir 14 sene dedem elindeki silahları, çete reisi aynı zamanda, teslim etmiyor. Neden? Çünkü bir cephe biterken başkası başlıyor. Başkası biterken bir başkası başlıyor. Ağızları yanmış. Kazım Direk'e bahsediyor. Böyle böyle elimde silah var diye. Salih Omurtağ'a haber veriyorlar Kazım Direk vasıtasıyla. 14 sene sonra gelip dedem silahları teslim ediyor. Cumhuriyetin kurulduğuna iyice inanıyor. Böyle.
Rumeli Serhat Türkler Antolojisi'ne giriş kitabı arkasında özgeçmiş okumuştum. O 2002 yılındaydı. 2003 yılında bahsettiğiniz destanı Edirne'nin arkasında sizin de biraz önce bahsettiğiniz Kazım Dirik'ten, Rıfat Osman Bey'den bahsetmiş babanız. Burada da diyor ki o yıllarda televizyon ve radyo gibi müzik veren araçların olmayışı nedeniyle lokalde birçok enstrüman bulunduğunu, bu müzik aletleri çalınmasının sonrasında günün değişik zamanlarında müzikli fasıllar geçilir, tekrar konuşmalar başlar, konuşmayı bir kişi yapar, diğer müşteriler dinler, sıra gelince dinleyenlerden başkası söz alıp konu ile ilgili açıklamalar yapardı. O dönem için gerçekten çok önemli bir merkez haline gelmiş aslında dedemizin evet. Kahvesi. Evet. Tüm konuşmalar konferans şeklinde olurdu. Lokalimizin bitişiğinde Edirne tarih yazarı Doktor Rıfat Osman Bey'in evi vardı diyor. Edirne Ebniye İnşaat Cemiyeti'nin hem kurucusu ve hem de fahri başkanı olduğu için boş zamanlarında konferans şeklinde konuşma yapan yaşlıların konuşmalarını dinler. Kalemi defteri elinde not alır, akşamları evine gidince yazdıklarını temize çeker. Ertesi günde lokalin tenha olduğu saatlerde pederim sandıkçıyı okur, yazısında hatası varsa düzeltirdi. Doktor Rıfat Osman Bey'in Trakya Umum Müfettişi İbrahim Talip Bey'in arkadaşı oluşu Talip Bey ile sandıkçının da yakınlaşmasına neden oldu. Doktor Rıfat Osman Bey'in ölümü sonrası Talip Bey sandıkçıdan ayrılmadı. 1935 yılında yerine tayin edilen Kor General Kazım Dirik ile sandıkçıyı tanıştırması sonucu yaşanan olaylar içerisinde ben de bulunup onlarla birlikte yaşadım demiş babanız.
Evet.
Bunu da burada ayrıca ifade etmiş. Gerçekten tarihe tanıklık etmiş bir kişi ve duyarlılık göstererek bu gördüklerini. Şimdi düşünüyorum da o ortamda bulunmayı, o kadar kıymetli musiki şinas, bu kadar önemli rütbedeki insanlar, Edirne tarihini yazan önemli bir isim. Bunların içerisinde sarayın, sadece o havayı koklamak bile...
Sarayın musiki şinasları.
Evet, evet, evet. Sarayın musiki şinasları. Yeah. Edirne'de o dönemde önemli bir merkez haline gelmiş. Dedenizin kahvesi ve babanız da bunların içerisinde yetişmiş. Sizin bütün sülaleniz marangoz.
Evet.
Sandıkçı oradan geliyor ki hala bildiğim kadarıyla sanayide böyle bir dükkan aynen mevcut. Babanız çalışıyor. Onun eğitimlisi olmuş bir taraftan da. O alanda Endüstri Meslek Lisesi'nde çalışmış.
Şimdi bir de Bulgaristan'dan kaçak gelen göçmenler var o yıllarda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Dedemin kahvesinin üst katında hasır yerde yatıyor hepsi. Birkaç durumu iyi olan fırın var yakında, şu anki Ziraat Bankası'nın arka tarafında. Orada işte bahçesinden domates, biber, patlıcan vesaire falan bir şeyler getiriyorlar. Bu insanlar birkaç günlüğüne burada takılıyor, kalıyor, yemek yiyorlar. Dedemin mühürü de şeyde, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde o gün için. Bütün kaçak geçenleri tutanağa bağlıyorlar. Dedem kefil oluyor, mühürünü basıyor. Yaklaşık 5000 Bulgaristan macerine kefil olduğunu tanısın tanımasın. Böyle de bir dönem yaşanmış.
Gerçekten konuşulacak, sohbet edilecek konu çok Edirne ile ilgili. Daha önceki sohbetlerimizde Kazım Direk'in o kahveye geldiği dönemlerden bazı anekdotlar anlatmıştınız. Onlardan da dinleyicilerimizle paylaşalım mı?
Halen daha saklarım. Rahmetli babam sağken kıyıktaki evimizde. Oğlum bak bu sandalyeye çok dikkat et. Bu sandalyeye bir şey olmasın. Koru bu sandalyeyi. Ne var baba bu sandalyede? Oğlum o sandalyeye çok Kazım Direk oturdu. Babam her Kazım Direk geldiğinde hemen ayağa kalkar. Bir tane süpürge alır. Süpürgeyle sandalyeyi süpürür. Pat pat da iki kere yere vurur. O arada bir dakikalığına, yarım dakikalığına olsa da paşa ayakta kalıyor. Evet. Kusura bakmayın paşam. Evliya böceği vardır. Onun için temizledim. Evliya böceği dediği bit.
Evet.
O yıllar öyle.
Evet.
Böyle şeyler.
Sevgili Mehmet Edip Soyanmaz, hem sandıkçı Mehmet'i hem babanız İsmail Hakkı Soyanmaz'ı anmış olduk. Ailenizi anmış olduk.
Bu arada dedem aynı zamanda, onu unuttum söylemeye.
Evet.
Saray içinde Bulgarlara esir düşüp ağaç kabuğu yiyenlerden esir düşmüş. Bunları İslim Yakışlası'na götürüyorlar. Kah trenle, kah yaya olarak. Yolda giderken atlı Bulgar askeri kenarda bitkin vaziyetteki Türk askerine süngü sokuyor. Arkadan girip önden çıkıyor süngü geri kalana. Askere hiçbir şey olmamış. Yürümeye devam etmiş asker. Dedem bu olaya şahit oluyor. İslim Yakışlası'nda iki kişi değişik yerlere, kışlalara götürülüyorlar da bizim bu götürülen kışlada iki kişi makinalı tüfek şerit değiştirirken kaçıyor. Bir tanesi dedem. Bir de Yambol'da yakmışlar. Yanan insan kokusunun çok pis koktuğunu, pek çok anısını anlatırken gayet normal gelip ama bu yanık kokusuna gelince gözlerinden yaş geldiğini söylerdi babam rahmetli. Balkan Savaşı'nda esir düşüyor. Çanakkale Savaşı'na katılmıyor. Çanakkale Savaşı'nda kendisi Kafkaslara gönderiliyor. Ermeni konusuyla alakalı teşkilatı Mars'a gönderiyor dedemi. Daha sonra Bulgaristan'da Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlılar Anadolu'ya asker çıkarıyorlar milli mücadelede. Bunlara görev veriliyor. Anadolu'ya asker geçiriyorlar. Tekirdağ trenle geçiyor. Bunların geçişlerini yavaşlatmak, zarar vermek amacıyla görev veriliyor. Uzunköprü tarafında tren geçtiği esnada köprüyü havaya uçurmakla görevlendiriyorlar. Ana dili Yunanca gibi konuşan arkadaşlarından bir tanesi bir türkü tutturuyor bir güzel. Türküyle beraber yaklaşıyor tabii Yunanlı nöbetçinin yanına. Baskın basanındır tabii boşta bulunuyor. Onu hakladıktan sonra patlayıcıları döşüyorlar ve tren geçerken de daha sonra patlatıyorlar. Vagonlar devriliyor. Pek çok Yunan askeri ölüyor ya da yaralanıyor. Yunanlılar bu olayı çok araştırıyorlar. Bir türlü bulamıyorlar kimin yaptıklarını. Daha sonra bölgeye hayvanlarına ot biçmeye gelen iki tane suçsuz köylüyü zanlı olarak kabul edip idam ediyorlar.
Aile bu bölgede olduğu için böyle bir yerde merkezinde olunca tüm olayların ve uzun yıllardır Edirne'de olunca sizin ailede de yaşanmışlıklarda hikayeler de gerçekten bitmez.
Yapacak bir şey yok, yaşanmış bunlar.
Evet, yaşanmış. Yani. Artık geleceğe bakmak durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Edip Soyanmaz. Ailenizi, babanızı, hepsinden de önemlisi geleceğe miras olarak babanız tarafından bırakılmış olan bu kitapları konuştuk. Yıllar önce konuşmuştuk ama bu sefer bu konuşmalarımızı kayıt altına almak gibi bir şansımız oldu. Size gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Pek çok konunun araştırılması lazım. Özellikle üniversiteye büyük görev düşüyor diye düşünüyorum.
Biz de ilgisini çekecek olan araştırmacılara, Edirnelilere bu kitapları tekrar hatırlatmış olduk diyelim.
Evet.
Bu vesileyle buna bizim de bir katkımız olursa mutlu oluruz. Ben çok faydalanıyorum. Gerçekten hem çok ilgi çekici hem de çok kıymetli bilgiler var her kitapta. İlk olarak Edirne'nin Fetih Günleri bayramlarının Çingene Kakava Şenliklerine Dönüşüm isimli 50 sayfalık bir küçük kitapla başlıyor kitap macerası. Daha sonra Tulumbacılar kitabı ve Rumeli Serhat Türküler antolojisine giriş. Son olarak da sizin de biraz önce bahsettiğiniz 3.2 kilogram ağırlığında olan 1194 sayfalık Destanı Edirne, Destan Tarzı, Edirne Halk Tarihi kitabı basılıyor İsmail Hakkı Soyanmaz'ın. Araştırmacıların faydalanması dileğiyle kendisini rahmetle anıyoruz. Sizlere de tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet.
Kıymetli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Mehmet Edip Soyanmaz'dı. Mehmet Edip Soyanmaz, üniversitemizde çalışıp emekli olmuş olan kıymetli bir ağabeyimiz. Kendisiyle babası İsmail Hakkı Soyanmaz'ı, onun üretmiş olduğu kitaplarını, eserlerini, tarihi yüzyıllara dayanan ailesini, Sandıkçı Mehmet dedesini, Yorgancı Havva Hanım ninesini konuştuk. Yeni bir programda yine kıymetli bir konukla sizlerle görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.